Ayrım 7.
Babam söz gelimi faşizmin bir hokkabazlık olduğunu düşünüyordu. Evdeyken Duçe'den o karpuzcu diye söz ediyordu. Ama sonra düzenin önemli adamlarıyla yemeğe gidiyor, geç saatlere dek onlarla konuşuyordu. Aynı şekilde ben de İtalyan cumartesine gitmeyi, dul bir kadın gibi kara gömlekler giyip yürümeyi, marşlar söylemeyi son derece gülünç ve sıkıcı buluyordum. Gene de gidiyordum. Huzurlu yaşayabilmek için katlanmak gereken bir sıkıntı olarak niteliyordum bunu. Evet, pek dürüst ve şanlı bir davranış değildi. Ama çok rastlanan bir düşünce tarzıydı. Huzurlu yaşamak insanın en güçlü tutkularından biridir. O zamanlar öyleydi. Herhalde şimdi de öyledir. Agüilo'da Agusto'nun ailesinin evine taşındık. Kent merkezinde soylulara ait bir yapının giriş katında geniş bir daireydi burası. Koyu renkli ağır mobilyalarla döşenmiş, ışığın pek az girdiği, korku verici bir görünümü olan bir evdi. Girer girmez yüreğimin sıkıştığını hissettim. 6 aydır tanıdığım bu adamla tek bir arkadaşımın bile olmadığı bu kentte ve bu evde mi yaşayacağım diye sordum kendime. Kocam içine düştüğüm bu bunalımı anlayarak ilk 2 hafta beni oyalayabilmek için elinden geleni yaptı. Gün aşırı arabayı alıyordu. Çevredeki dağlarda gezintiler yapıyorduk. Her ikimiz de doğa gezilerine düşkündük. O güzelim dağları, tepelerde kayalar gibi dizilmiş evleri gördükçe biraz huzura kavuşmuştum. En azından kuzeyden, evimden ayrılmamışım gibi gelmişti. Bol bol konuşmayı sürdürüyorduk. Agusto doğayı, özellikle böcekleri çok seviyordu. Yürürken bana pek çok şey anlatıyordu. Doğa konusundaki bilgilerimin pek çoğunu ona borçluyum. O 2 hafta bizim balayımız olmuştu ve sonra o işine dönmüş, ben de o büyük evde yalnız başıma yeni yaşamıma başlamıştım. Yanımda yaşlı bir hizmetkar vardı. Evin belli başlı işleriyle o ilgileniyordu. Bütün kentli hanımlar gibi öğle ve akşam yemeklerini kararlaştırmaktan başka bir işim yoktu. Her gün tek başıma çıkıp uzun yürüyüşler yapmaya alışkanlık edindim. Öfkeli adımlarla sokakları ileri geri arşınlıyordum. Aklımda pek çok düşünce vardı ve bu düşünceleri açıklığa kavuşturamıyordum. Onu seviyor muyum diye soruyordum kendime ve yol ortasında duruveriyordum. Yoksa gözlerim mi kamaşmıştı? Sofraya oturduğumuzda ya da akşam salonda bakıyordum ona ve kendi kendime soruyordum. Ne hissediyorum? Bir şefkat, bir muhabbet hissediyordum, bu kesin. Onun da bana karşı beslediği duygular bunlar olmalıydı. Ama aşk bu muydu? Hepsi bu muydu? Başka bir deneyimim olmadığı için buna yanıt veremiyordum. 1 ay sonra ilk dedikodular kocamın kulağına gelmeye başladı. Alman kadın diyorlardı, bütün gün kendi başına sokaklarda geziyor. Dehşete kapılmıştım, bambaşka alışkanlıklarla yetişen ben, bu masum yürüyüşlerin böyle bir skandala yol açacağını hayal bile edemezdim. Agusto üzülmüştü, benim için bunun akıl almaz bir şey olduğunu anlıyordu. Ama gene de kentin huzuru ve onun adının onuru için bu yalnız başıma dolaşmalarıma ara vermem ricasında bulundu. O yaşantımın 6. ayında kendimi tamamen sönmüş solmuş hissediyordum. İçimdeki minik ölü kocaman bir ölüye dönüşmüştü. Bir robot gibi davranıyordum. Gözlerimin feri kaçmıştı. Donuk donuk bakıyordum. Konuşurken sözlerim bana sanki başkasının ağzından çıkar gibi uzak geliyordu. Bu arada Agusto'nun iş arkadaşlarının hanımlarıyla tanışmıştım. Perşembeleri kent merkezindeki bir kahvede onlarla buluşuyordum. Hemen hemen aynı yaşta olmamıza karşın birbirimize söyleyecek pek az şeyimiz vardı. Aynı dili konuşuyorduk ama bu tek ortak noktamızdı. Kendi ortamına dönünce Agusto kısa bir süre sonra oralı erkekler gibi davranmaya başladı. Yemeklerde artık hiç konuşmaz olmuştuk. Ben ona bir şey anlatmak için kendimi zorlasam bir evet hayırla yanıt veriyordu. Akşamları genellikle kulübe gidiyordu. Evde kaldığında da çalışma odasına kapanıp böcek koleksiyonu düzenliyordu. En büyük hayali kimsenin bilmediği bir böcek bulmak ve kendi adıyla bilim kitaplarına geçirmekti. Bense adımın sürmesinin bambaşka bir yolla gerçekleşmesini, bir çocuğum olmasını istiyordum. Artık 30 yaşındaydım ve zamanın giderek daha hızlı kayıp gittiğini fark ediyordum. Bu konuda da işler çok kötü gidiyordu. Oldukça hayal kırıklığına uğratıcı geçen ilk geceden sonra fazla bir şey olmadı. Bana öyle geliyordu ki Agusto'nun isteği, yemek saatlerinde evde birini bulmak, pazarları kilisede gururla çevresindekilere göstereceği biri olmasıydı. Ama bu huzur verici kadın görüntüsünün dışında pek bir şey gerekmiyordu. Benle flört ederken yanımda olan o hoş ve nazik adama ne olmuştu? Aşk bu biçimde mi bitecekti? Agusto bana kuşların baharda dişileri baştan çıkartmak için daha kuvvetli öttüklerini, böylece yuvayı birlikte kurmayı garanti ettiklerini anlatmıştı. O da öyle yapmıştı. Beni yuvanın içinde gördükten sonra varlığımla ilgilenmeyi bırakmıştı. Oradaydım, onu işitiyordum, o kadar. Ondan nefret ediyor muydum? Hayır. Sana tuhaf gelecek ama nefret etmeyi de beceremiyordum. Bir insandan nefret etmek için onun seni kırması, sana kötülük yapması gerekir değil mi? Augusto bana hiçbir şey yapmıyordu. İşin en kötü yanı da buydu. Acıdan ölmektense bir hiçten ölmek daha kolaydır. Acıya isyan edebilirsin, hiçe hayır. Annem ve babamla konuştuğunda doğal olarak onlara her şeyin yolunda gittiğini söylüyor, mutlu gelin sesiyle konuşmaya çalışıyordum. Beni güvenli ellere emanet ettiklerine inanıyor, bunu bozmak istemiyorlardı. Annem hala dağda gizleniyordu. Babam ona bakan uzak bir kuzinle aile evimizde oturuyordu. Yenilik var mı diye ayda bir soruyordu. Ben de ona düzenli olarak hayır diyordum. Gene hayır. Bir torunu olmasını çok istiyordu. Yaşlılıkla birlikte hiç sahip olmadığı bir sevecenlik sarmıştı babamı. Bu değişimle onu kendime biraz daha yakın hissediyordum. Beklentileri konusunda hayal kırıklığına uğratmak hoşuma gitmiyordu. Öte yandan bu uzun kısırlığın nedenini ona anlatabilecek kadar da yakın değildim. Annem her satırından süslü bir yazın dili damlayan uzun mektuplar yazıyordu. Benim sevgili kızım diye yazıyordu kağıdın tepesine ve altına en ince ayrıntısına kadar o gün olan biten her olayı sıralıyordu. En sonunda da torunu için ördüğü bilmem kaçıncı tulumu bitirdiğini ekliyordu. Bense gittikçe içime kapanıyor, her sabah aynada kendimi daha çirkin buluyordum. Arada bir akşamları Augusto'ya neden konuşmuyoruz diye soruyordum. O da bana ne hakkında diye sorarken bir böceği incelediği büyütecinden gözlerini bile ayırmıyordu. Bilmem diyordum, bir şeyler anlatalım birbirimize. Bunun üzerine başını sallıyor ve Olga senin hayal gücün gerçekten hasta diyordu. Hani köpeklerin uzun bir birliktelikten sonra efendilerine benzedikleri söylenir ya, bana öyle geliyordu ki kocam için de aynı şey söz konusuydu. Zaman geçtikçe her şeyiyle bir kın kanat böceğe benziyordu o da. Hareketlerinde artık insansı bir yan yoktu. Akışkan değil, geometrik devinimleriyle her bir kımıltısıyla tek tek izlenebilirdi. Sesinde de bir tuhaflık vardı. Boğazının belirsiz bir yerinden metalik bir tını gürültüsüyle yükseliyordu. Böceklerine ve işine tutkuyla bağlıydı ama bu ikisi dışında onu hiçbir şey harekete geçiremezdi. Bir kez cımbızıyla tuttuğu iğrenç bir böceği sanırım köstebek çekirgesiydi göstererek. Şu çene kemiğine bir bak demişti. Bunlarla her şeyi yutar. Aynı gece düşümde Augusto'yu o böcek biçiminde gördüm. Kocamandı, gelinliğimi kağıtmış gibi kemiriyordu. Bir yıl sonra ayrı odalarda yatmaya başladık. O gece geç saatlere kadar böcekleriyle uğraşıyor, beni rahatsız etmek istemiyordu. En azından bana böyle demişti. Bu şekilde anlatınca evliliğim sana korkunç bir şey gibi görünebilir. Ama olağan dışı bir şey yoktu. Evlilikler o dönemde hemen hemen hep böyleydiler. İki kişiden biri ölene kadar süren küçük ev cehennemleriydiler. Neden isyan etmiyordum, neden bavulumu alıp Triste'ye gitmiyordum? Çünkü o zamanlar ne ayrılık vardı ne de boşanma. Bir evliliği bozmak için çok kötü davranışlar gerekliydi ya da isyankar bir karaktere sahip olup kaçıp serseri gibi dünyayı dolaşmak söz konusuydu. Ama isyan bilirsin bana özgü bir davranış değildir ve Augusto da bana değil el parmak bile kaldırmamıştı. Sesini de çıkartmamıştı. Asla hiçbir şeyimi eksik etmedi. Pazarları ayinden dönerken Nurzira biraderler pastanesine uğrardık ve canım ne çekerse hepsini alırdı. Her sabah hangi duygularla uyandığımı tahmin etmen zor olmayacak. 3 yıllık evlilikten sonra tek bir düşüncem vardı, o da ölümdü. Augusto ilk karısından bana hiç söz etmezdi. Ona bu konuda soru sormaya cesaret edebildiğim ender zamanlarda da konuyu değiştirirdi. Zamanla kış öğleden sonralarında o hayalet kokan odalar arasında gidip gelirken, adanın ilk eşinin adı buydu. Hastalık ya da kazadan ölmediğini, kendini öldürdüğünü düşünmeye başlamıştım. Hizmetçi dışarıdayken bütün zamanımı bazı vidaları söküp çekmeceleri demonte etmekle geçiriyor, bir iz benim kuşkumu doğru çıkartacak bir kanıt arıyordum öfkeyle. Yağmurlu bir günde bir gardırobun yer tahtasının altında kadın elbiseleri buldum, onundular. Kara renkli bir taneyi çekip çıkarttım ve giydim. Aynı bedendik. Aynada kendime bakarken ağlamaya başladım. İçten içe hıçkırmadan kaderimin çizilmiş olduğunu bilen biri gibi ağlıyordum. Evin bir köşesinde Augusto'nun dindar annesinden kalma ve dua ederken diz çökmek için yapılmış masif bir tahta dizlik vardı. Ne yapacağımı bilemediğim zaman o odaya kapanıyor, ellerimi bitiştirip saatlerce kalıyordum. Dua ediyor muydum bilmiyorum, benden daha akıllı biriyle konuşuyor ya da konuşmaya çalışıyordum. Tanrım diyordum bana yol göster, yaşamım buysa bana katlanma gücü ver. Bir eş olarak zorunlu olduğum haftalık kilise ziyaretleri, çocukluğumdan beri içime gömdüğüm soruları yeniden kendime sormama neden oldu. Günlük kokulu tütsü ve orgun sesi beni sersemletiyordu. Kutsal metinleri dinlerken içimden bir şeyler hafifçe kımıldıyordu. Ama cemaatimizin papazını yolda gördüğümde üzerinde kutsal süslü giysileri yokken, onun süngere benzeyen burnuna ve domuzcuk gözlerine bakarken, o saçma ve son derece sahte sorularını dinlerken artık içimde hiçbir şey titreşmiyordu. Ve kendi kendime işte diyordum, bu bir kandırmacadan başka bir şey değil. Güçsüz zihinlerin içinde bulundukları baskıyı kanıtlanabilir kılmak için uydurulmuş bir yol. Buna karşın evin sessizliğinde İncil'i okumaktan hoşlanıyordum. İsa'nın pek çok sözünü harika buluyordum. Yüksek sesle yineleyecek kadar heyecanlanıyordum. Benim ailem hiç dindar değildi. Babam kendisini özgür düşünceli biri olarak nitelerdi. Annemse iki kuşak önce Hristiyan olmuş bir aileden gelir, ayinlere yalnızca genel ve sosyal kurallara uymak açısından düzenli katılırdı. Onun inanç konusunda sorguladığım ender zamanlarda bana, "Bilmem, bizim ailemiz dinsizdir," demişti. "Dinsiz." Bu sözcük çocukluğumun en hassas döneminde kendimi yüce şeyler hakkında sorgularken ağır bir kaya gibi ezdi beni. Bu sözcüklerde bir aşağılama, küçük görme vardı. Bir dini kucaklamak için ötekini terk etmiştik ama yenisine de en küçük saygıyı göstermiyorduk. Biz ihanet etmiştik ve bütün hainler gibi ne yerde ne gökte yer vardı bize. Böylece rahibe okulunda öğrendiğim birkaç mesel dışında 30 yaşına kadar din konusunda başka bir bilgim olmamıştı. Tanrı'nın krallığı bizim içimizdedir diye yineliyordum evde dolaşırken. Yineliyor ve nerede olabileceğini tahmin etmeye çalışıyordum. Gözümün bir periskop gibi içime indiğini, gövdemin köşe bucağını araştırdığını, zihnimin en gizemli kıvrımları arasına baktığını görüyordum. Neredeydi Tanrı'nın krallığı? Göremiyordum. Yüreğimin çevresini sis basmıştı, ağır bir sisti. Cennet sandığım o aydınlık ve yeşil tepeler görünmüyordu. Bazı anlar bütün evde kalmışlar, dullar gibi delirdiğimi sanıyordum. Yavaş yavaş gözle fark edilemeyecek biçimde mistik çıldırmanın eşiğindeyim diyordum. Bu yaşantının 4. yılında artık gerçek ve sahte olayları ayıramaz olmuştum. Yakındaki Dumo'nun çanları 15 dakikada bir çalıyor, zamanın geçtiğini bildiriyorlardı. Ben de bunu duymamak, en azından daha az duyabilmek için kulaklarıma pamuk tıkıyordum. Agusto'nun böceklerinin ölü olmadığı gibi bir saplantı edinmiştim. Geceleri evin her yanını sardıklarını düşünüp çıtırtılar işitiyordum. Duvar kağıtlarına tırmanıyorlar, mutfak fayanslarını aşıyorlar, salon halılarının arasından geçiyorlar sanıyordum. Yatakta öylece oturuyor ve kapının altından odama gireceklerini düşünüp soluğumu tutuyordum. Bu durumumu Agusto'dan saklamaya çalışıyordum. Sabahları dudaklarımda yapmacık bir gülümsemeyle onu uğurlarken öğlene ne yemek yapacağımı bildiriyordum. Kapıdan çıkana kadar gülümsemeyi sürdürüyordum. Aynı yapmacık gülümsemeyle dönüşünde karşılıyordum onu. Evliliğim gibi savaş da 5. yılına girmişti. Şubat ayında Trieste'ye bombalar düştü. Son hava akımında çocukluğumun geçtiği ev bütünüyle yıkıldı. Tek kurban babamın arabaya koştuğu at olmuştu. Onu bahçede ön ayakları kopmuş olarak bulmuşlardı. O zamanlar televizyon yoktu. Haberler daha yavaş yayılırdı. Evimizi yitirdiğimizi ertesi gün babam telefon edince öğrendim. Alo deyişinden kötü bir şey olduğunu anlamıştım. Uzun zamandır yaşamayı bırakmış bir insanın sesiydi bu. Artık dönecek bir yerimin de olmayışı beni gerçekten yıktı. 2-3 ay boyunca evin içinde trans halinde dolaştım. Beni bu uyuşukluktan sarsacak bir güç yoktu. Yıllarımın aynı tek renk ve tek düzelikli ölümüme dek sürecek olması yüreğimi sıkıştırıyordu. Her zaman yapılan yanlış nedir bilir misin? Yaşamın değişmez olduğunu sanmak, trenin ray değiştirmeden sonsuza kadar gideceğini düşünmektir. Oysa kaderin hayal gücü bizimkinden daha renklidir. Artık çıkış yolunun kalmadığını sandığım bir durumda, umutsuzluğun zirveye vardığında, rüzgar hızıyla her şey değişir, alt üst olur ve bir andan ötekine geçerken kendini yeni bir yaşantının içinde bulursun. Evin bombalanmasından 2 ay sonra savaş bitti. Ben hemen Trieste'ye gittim. Annem ve babam başka insanlarla geçici olarak bir eve sığınmışlardı. Uğraşacak o kadar çok ayrıntı vardı ki bir hafta sonra Agulya'da geçirdiğim yılları unutmuştum bile. Bir ay sonra Agusto'da gelmişti. Babamdan satın aldığı şirketi yeniden ele almalıydı. Savaş yılları boyunca onu kendi haline bırakmıştı ve hemen hemen hiç iş yapmamıştı. Sonra bir evleri bile olmayan anne babam vardı ve artık gerçekten yaşlanmışlardı. Beni şaşırtan bir çabuklukla Agusto kendi kentini terk ederek Trieste'ye taşınma kararı aldı. Tepedeki bu evi satın aldı ve sonbahardan önce hepimiz buraya yerleşmiştik bile. Bütün tahminlerin tersine aramızdan ilk ayrılan annem oldu. Yaz başından az sonra öldü. O inatçı huyu yalnızlık ve korku dolu yıllarda törpülenmişti. Onun ölümü ile bir evlat sahibi olma arzum yeniden depreşti. Yine Augusto ile yatıyordum ama geceleri aramızda pek bir şey olmuyordu. Zamanın büyük bölümünü bahçede babamla oturarak geçiriyordum. Güneşli bir öğleden sonra bana şöyle dedi. Şifalı sularla karaciğerlerde ve kadınlarda mucizeler yaratır. 2 hafta sonra Augusto beni trenle Venedik'e götürdü. Oradan sabahın ilerleyen saatlerinde Bologna trenine binecektim. Bir tren daha değiştirdikten sonra akşama doğru Porretta kaplıcalarına varacaktım. Gerçeği söylemek gerekirse kaplıcaların yararına pek inandığım yoktu. Buraya gitmeye karar vermemdeki en büyük etken yalnız kalma arzumdu. Geçen yıllarda olduğundan farklı bir biçimde kendi kendimle baş başa kalacaktım. Çok acı çekmiştim. İçimde ölmeyen hiçbir nokta kalmamıştı. Yangından sonra kömürleşmiş bir kır gibiydim. Yağmurla, güneşle, havayla altta kalan o pek az canlı doku yavaş yavaş yeşerecek bir enerji bulabilirdi. 10 Aralık. Sen gideli beri gazete okumuyorum. Sen alırdın eskiden, şimdi kimse bana getirmiyor. Başlangıçta bunun noksanlığı beni rahatsız ettiyse de yavaş yavaş bu rahatsızlık bir rahatlamaya dönüştü. Bunun üzerine Isaac Singer'in babasını anımsadım. Çağdaş insanın bütün alışkanlıkları arasında günlük gazeteleri okuması en kötü alışkanlık olarak sayılabilir derdi. Sabah ruhun en açık olduğu anda gazeteler bir önceki gün dünyada yaşanmış olan bütün kötülükleri insana akıtırlar. Ama zamanında ondan kurtulmak için gazete okumamak yetiyordu. Bugün artık bu mümkün değil. Radyo ve televizyon var. Bunları bir an için açman bütün kötülüklerin içine doluşması için yetiyor. Bu sabah da öyle oldu. Giyinirken bölgesel haberlerde mülteci konvoylarına sınırı geçme izni verildiğini işittim. 4 gündür orada bekleşiyorlardı. Onların daha ileri gitmelerine izin verilmiyordu. Ve artık geriye de dönemezlerdi. Gemide yaşlılar, hastalar, çocuklarıyla yalnız kadınlar vardı. Spiker ilk grubun Kızıl Haç kampına ulaştığını ve ilk bakımlarının yapıldığını söyledi. Bir savaşın böylesine yakın, böylesine hazır olması bende müthiş tedirginlik yaratıyor. Savaş patlayalı beri sanki yüreğime batmış bir dikenle yaşar gibiyim. Saçma bir görüntü ama bütün saçmalığıyla sana duyduklarımı aktarabilir. 1 yıl geçtikten sonra acıya bir de gücenme duygusu eklendi. Bu insanların kurban edilişine son vermek için kimsenin bir çaba göstermemesi bana olanaksız geliyordu. Sonra duruma razı olmak zorunda kaldım. Orada petrol kuyuları değil, yalnızca kayalık dağlar vardı. Gücenmem zamanla öfkeye dönüştü ve bu öfke içimde inatçı bir ağaç kurdu gibi kemirmeyi sürdürüyor. Bu yaşımda hala bir savaşın beni böylesine etkilemesi gülünç. Zaten dünyanın her yerinde her an insanlar savaşıyor. 80 yılda buna alışmalı, nasırlaşmalıydım. Ben doğduğumdan beri Carson'un yüksek ve sarı otları göçmenlerce yenmiş ya da dağılmış ordularca çiğnendi. Önce yüksek yaylalarda patlayan bombalarla birlikte büyük savaşın piyadelerini taşıyan trenler geçti. Sonra Rusya ve Yunanistan'ın savaş gazileri, faşizmin ve nazizmin kurbanları gelip geçtiler. Ve şimdi sınırda bir kez daha top sesleri işitiliyor. Balkanlardaki büyük kıyımdan kurtulmak isteyen masum insanlar topluca evlerini, yurtlarını terk etmek istiyorlar. Birkaç yıl önce trenle Trieste'den Venedik'e giderken bir medyumla aynı kompartımanı paylaştım. Benden biraz daha genç olan bu hanımın başında ezilmiş gibi duran bir şapka vardı. Doğal olarak onun bir medyum olduğunu bilmiyordum. Yanındaki hanıma söylerken işitmiştim. "Biliyor musunuz?" diyordu Carso yaylalarından geçerken. "Ben burada yürüsem bütün ölülerin çığlıklarını işitiyorum. Kahrolmadan geçmem mümkün değil. Hepsi korkunç biçimde bağırışıyorlar. Ne kadar gençseler o kadar dehşetli çığlıklar atıyorlar." Sonra o hanıma nerede bir şiddet olayı yaşanmışsa atmosferinde bir şeylerin sonsuza dek değiştiğini anlattı. Hava dinginliğini yitiriyor, bozuluyordu ve bu bozulma ortamın yumuşamasını sağlayacağı yerde başka felaketlerin oluşmasını besleyecek bir güç oluşturuyormuş. Anlayacağın kan dökülen bir yere tekrar tekrar kan dökülecektir demek oluyor bu. Yeryüzü demişti medyum sözünü bitirirken bir vampire benziyor. Kanın tadını bir kez aldı mıydı yeniden istiyor, tazesini ve daha çoğunu arzuluyor. Yıllarca kendi kendime sordum, yaşadığımız bu yerler acaba içten içe bir laneti mi besliyor? Kuluçkaya yatırıyor, hala da bunu sorar ama bir yanıt bulamam. Seninle Monripo kayalığına ne çok giderdik anımsıyor musun? Kuzey rüzgarları eserken manzarayı seyrederek saatler geçirirdik. Sanki bir uçakta oturup aşağı bakar gibi hissederdik. 360 derecelik bir görüntü alanı vardı. Kim daha önce Dolomitlerin zirvesini bulacak? kim Venedik'i seçebilecek diye yarışırdık seninle. Şimdi oraya bedenen gitme olanağım olmadığından aynı manzarayı görmek için gözlerimi yummam gerekiyor. Belleğin büyüsü sayesinde sanki o kayaların seyir noktasına oturmuşum gibi her şey gözümün önünde çevremde beliriveriyor. Hiçbir şey eksik değil, rüzgarın sesini, seçtiğim mevsimin kokusunu bile duyuyorum. Orada oturuyorum, zaman içinde oluşmuş kireç sütunlarını, geniş kıraç topraklar üzerinde ilerleyen zırhlı birlikleri, denizin maviliğine karşı yükselen ıstırtla burnunu görüyorum. Çevremdeki her şeye tek tek bakıyorum ve kendime kim bilir kaçıncı kez soruyorum. Burada bozuk tiz bir nota varsa nerede o? Bu manzarayı çok seviyorum ve belki de bu soruyu yanıtlayamamın nedeni bu sevgidir. Emin olduğum tek şey çevre görünümünün buralarda yaşayan insanların kişiliklerini etkilediğidir. Ben genellikle böyle sert ve buruk bir insansam sen de öyleysen bunu Carso'ya, onu aşındırma gücüne, renklerine ve onu kamçılayan rüzgara borçluyuz. Biz ne bileyim Umbrima tepeleri arasında doğmuş olsaydık daha yumuşak olurduk. Hiddet bizim huyumuz olmazdı, daha mı iyi olurdu bilmiyorum. Yaşanmamış olan bir koşulun hayali kurulamaz. Her neyse bu sabah küçük bir şanssızlık yaşadım. Mutfağa girdiğimde minik kuşu paçavraların arasında cansız yatarken buldum. Son iki gündür bitkinleşmişti, az yiyordu ve iki lokma arasında bile uyukluyordu. Gün doğmadan az önce ölmüş olmalı. Çünkü elime aldığımda sanki boynunda bir yay kırılmış gibi başı bir yana düştü. Hafif kırılgan ve soğuktu. Onu bir paçavraya sarmadan önce bir süre okşadım. Biraz ısıtmak istiyordum. Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Buku bir odaya kapatıp dışarı çıktım. Artık küreyi alıp yeri kazacak gücüm olmadığından toprağın en yumuşak olduğu tarhı seçtim. Ayağımla küçük bir çukur açtım. Kuşu oraya koydum. Üzerini örttüm ve eve dönmeden kuşlarımızı gömerken ettiğimiz duayı okudum. Tanrım bu minicik canı da ötekiler gibi yanına kabul et. Hatırlıyor musun sen çocukken ne çok kuşun yardımına koşup kurtarmaya çalışırdık. Her fırtınalı günün ardından yaralı bir kuş bulurduk. İspinozlar, serçeler, kara tavuklar, kırlangıçlar. Onları canlandırmak için elimizden geleni yapardık ama bizim çabalarımız her zaman olumlu sonuç vermezdi. Bir günden ötekine hiçbir uyarı belirtisi vermeden ölüverirlerdi. Aman tanrım ne trajedi yaşanırdı o gün. Bu kaç kez yinelense de sen perişan olurdun. Onları gömerken burnunu siler, gözlerini ellerine kurulardın. Sonra da odana kapanır ve yer açardın. Bir gün bana anneni nasıl bulacağımızı sordun. Gökyüzü o kadar büyüktü ki kaybolmak işten bile değildi. Ben de sana gökyüzünün büyük bir otele benzediğini, yukarıda herkesin bir odası olduğunu, birbirlerini seven insanların o odalarda buluşup sonsuza dek birlikte kaldıklarını anlatmıştım. Bu açıklamam seni bir süre rahatlatmıştı ama dördüncü ya da beşinci akvaryum balığın ölünce konu gene gündeme geldi ve bana şöyle dedin. Peki ya yer kalmazsa? Yer kalmazsa diye yanıtladım seni. Gözleri bir an için yumup bir dakika boyunca genişle oda diye düşünmek yeterlidir. O zaman oda büyür ve yer açılır. Bu çocukluk anılarını hala belleğinde saklıyor musun? Yoksa zırhın onları sürgüne gönderdi mi? Benim de bugün kuşu gömerken geldi aklıma. Genişle oda. Ne güzel bir büyü. Tabii annen hamsterler, serçeler, akvaryum balıkları derken senin odan bir stadyumun tribünleri gibi dolmuş olmalı. Yakında ben gideceğim. Beni odana isteyecek misin? Yoksa bitişikte bir yer mi kiralamak zorunda kalacağım? İlk sevdiğim insanı da davet edebilir miyim? Sonunda seni gerçek dedenle tanıştırabilir miyim? O Eylül akşamı Porretta istasyonunda trenden indiğimde neler düşünüp neler hayal etmiştim. Kesinlikle hiçbir şey. Havada kestane ağaçlarının kokusu vardı ve önde gelen tasam oda ayırttığım pansiyonu bulabilmekti. O zamanlar daha pek deneyimsizdim. Kaderin aralıksız çalışmalarından habersizdim. Tek inancım geleceğimin irademi iyi ya da kötü yolda kullanmama bağlı olarak belirleneceğiydi. Perona adımımı attığım, valizimi koyduğum anda iradem söndü gitti. Hiçbir şey istemiyordum ya da bir tek şey istiyordum, o da huzura kavuşmaktı. Dedenle ilk akşam karşılaştım. Benim kaldığım pansiyonda bir başkasıyla birlikte yemek yiyordu. Yaşlı bir bey dışında başka da müşteri yoktu. Oldukça öfkeli bir sesle politika tartışması yapıyordu. Ses tonu beni hemen rahatsız etti. Yemek sırasında birkaç kez kızgın gözlerimi diktim ona. Ertesi gün onun kaplıcaların hekimi olduğunu öğrenince nasıl şaşırdım. 10 dakika kadar bana sağlığım konusunda sorular sordu. Sıra soyunmaya geldiğinde utanç verici bir şey geldi başıma. Sanki kendimi zorlamışım gibi müthiş terlemeye başladım. Kalbimi dinlerken neredeyse haykırarak, "Hey bu ne korku?" dedi ve oldukça yakışıksız biçimde kahkahalara gömüldü. Tansiyon aygıtına basmasıyla derecedeki civa en yüksek dereceye fırladı. Yüksek tansiyondan mı yakınıyorsunuz diye sordu bu kez de. Kendi kendime çok kızmıştım. Bu kadar korkacak bir şey yok diye yineliyordum. Bu yalnızca görevini yapan bir doktor. Bu kadar heyecanlanmak ne normal ne de doğru bir şey deyip duruyordum kendime. Ama ne kadar telkin etsem de bir türlü sakinleşemiyordum. Kapı eşiğinde bana kürlerle ilgili kağıdı verirken elimi sıktı. Biraz dinlenin, nefes alın dedi. Yoksa şifalı sular bile işe yaramaz. Aynı akşam yemekten sonra gelip benim masama oturdu. Ertesi gün köyün sokaklarında çene çalarak gezintiye başlamıştık bile. Başlangıçta beni çok rahatsız eden gösterişli canlılığı şimdi ilgimi çekmeye başlamıştı. Söylediği her şeyde tutku, hareket vardı. Onun yanında olup da her cümlesinin ve bedeninin yaydığı ısının sana bulaşmaması olanaksızdı. Bir zamanlar gazetede okuduğuma göre son kuramlar aşkın yürekte değil, burunda başladığını söylüyor. İki kişi karşılaşıp birbirlerinden hoşlandıkları zaman adını anımsayamadığım minik hormonlar salgılarlarmış. Bu hormonlar burundan girip beyne kadar çıkar ve orada gizli bir kıvrımda aşk fırtınasını başlatırlarmış. Sonuç olarak duygular gözle görünmez kokularından başka bir şey değildir diye bitiyordu makale. Ne kadar saçma, yaşamında gerçek aşkı o büyük ve sözle anlatılamayan aşkı tadan biri bilir ki, bu savlar yüreği sürgüne gönderme çabalarının başarısız bir örneğidir. Elbette insanın kendi kokusu da büyük heyecan dalgaları yaratır. Ama onu uyarmak için önce başka bir şey olması gerekir. Bu başka bir şey de eminim basit bir kokudan daha başka bir şeydir. O günlerde Ernesto'nun yanında yaşamımda ilk kez bedenimin sınırları olmadığı duygusuna kapıldım. Çevremde dokunulamaz bir hava olduğunu, sınırlarımın daha genişlediğini ve bu genişliğin her hareketimle havada titreştiğini sanıyordum. Çiçekleri birkaç gün sulamazsan ne olurlar bilirsin. Yaprakları güçsüzleşir, ışığa doğru yükseleceklerine kederli bir tavşanın kulakları gibi aşağı sarkıverirler. İşte o günden önceki yıllarda benim yaşantım susuz kalmış bir bitkininki gibiydi.